Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 19.
Ekibin görevi Amerikalılarla birlikte 2007 yılında düzenlenecek olan G8 konferansını organize etmekti. Dünyanın en zengin 8 ülkesinin zirve toplantısı 2005 yılında İskoçya'daki Gleneagles Hotel'de gerçekleşmiş ve bir noktaya kadar da başarılı olmuştu. Bu noktayı da bağırıp çağırarak protesto gösterileri yapan gösterici kalabalıkları oluşturuyordu. Bu her yıl gittikçe büyüyen bir sorun haline gelmişti. Gleneagles'da tam bir güvenlik kordonunun oluşturulabilmesi için Perthshire bölgesi kilometrelerce uzunlukta dikenli tellerle çevrilerek zorunlu olarak çirkinleştirilmişti. Bölgeye ulaşan yollar da çitlerle kapatılarak güvenlik altına alınmıştı. Popülerliği azalmaya başlamış iki pop yıldızının önderliğinde 1 milyon göstericiye dünyadaki yoksulluğa karşı komşu Edinburgh'a yürüme çağrısında bulunulmuştu. Ve bunlar yalnızca yoksulluğa karşı savaşanlardı. Daha sonra küreselleşme karşıtlarından oluşan bir güruh un bombaları fırlatarak pankart açmıştı. Öfkeli bir diplomat bu sersemler ticarette küreselleşmenin yoksullukla savaşmak için gerekli olan zenginliği sağlayacağını bilmiyorlar mı diye sormuştu. Cevap şuydu, görünüşe göre hayır. Cenova'yı anımsadıklarında da ürpermekten kendilerini alamıyorlardı. Bu nedenle 2007 yılında ev sahipliği yapacak olan Beyaz Saray'ın önerisi büyük bir coşkuyla karşılanmış ve kolay, şık ve dahice bulunmuştu. Toplantı lüks ama bütünüyle ıssız, ulaşılması ve saldırılması olanaksız bir yerde gerçekleştirilecekti. Protokol ekibini uğraştıran bu organizasyonla ilgili sayısız irili ufaklı ayrıntıydı. Buna bir de toplantının yaklaşmakta olan ABD'deki başkanlık seçimleri yüzünden öne, Nisan ayı ortalarına çekilmesi eklenmişti. İngiliz ekip kendilerine açıklanan kararı kabul ederek gerekli idari işleri yoluna koymak için çalışmalara başladı. Buradan çok uzaklarda Güneydoğu USAFA yani The United States Air Force, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ait iki dev Starlifter nakliye uçağı Umman Sultanlığı'na inişe geçti. ABD'nin doğu sahilinden kalkmışlardı ve yolda Azor Adaları üzerinde bir yakıt uçağından yakıt ikmali yaparak yollarına devam etmişlerdi. İki uçan dev Dofari tepelerindeki gün batımından çıkarak doğu yönünde ilerlediler ve Tumrait çölündeki Anglo-Amerikan hava üssünden kendilerine iniş talimatları verilmesini istediler. İki devin mağara gibi kocaman karınlarının içinde bütün bir askeri birim gizliydi. Uçaklardan birinin içinde kolayca kurulabilen dümdüz ambalajlanmış barakalardan jeneratöre, klimadan buzdolabına, televizyon anteninden şişe açacağına kadar 15 kişilik teknik ekibin kalması için gereken her şey vardı. Öbür uçağın yükü ise daha farklıydı. Predator yani yırtıcı hayvan diye adlandırılan pilotsuz uçabilen uzaktan kumandalı iki keşif uçağı, yönetim ve görüntüleme aletleri ve bunları kullanacak olan kadın ve erkekleri taşıyordu. Bir hafta sonra oraya tamamen yerleşmişlerdi. Barakalar birime ait olmayan kimsenin ayak basamadığı hava üssünün uzak bir köşesine kurulmuştu. Klimalar hafif bir gürültüyle çalışıyordu. Tuvalet çukurları kazılmıştı ve mutfak kullanıma açılmıştı. Ve iki Predator bombeli kılıflarının altında kullanılmayı bekliyorlardı. Bu keşif biriminin Florida Tampa ve İskoçya Edsel ile doğrudan bağlantısı vardı. Gece ya da gündüz yağmur ya da fırtına demeden nereleri gözetlemelerinin, nelerin fotoğraflarını çekip göndermelerinin istendiğini yakında öğreneceklerdi. O an gelene dek insanlar ve makineler kızgın sıcakta beklemeye devam edeceklerdi. Mike Martin'in son briefingi tam tamına 3 gün sürdü ve o kadar önemliydi ki Marek Gumiyeni de orada bulunmak üzere CIA'in grummanına binerek oraya geldi. Londra'dan gelen Steve Hill'la birlikte iki şef ajan yardımcıları McDonald ve Phillips ile buluştu. Odada yalnızca 5 kişiydiler. Gordon Phillips Dia gösterisi diye adlandırdığı işlemi bizzat üstlenmişti. Ne var ki söz konusu sistem teknik açıdan bilinen bir Dia göstericisinden çok daha üstündü. Renk ve ayrıntı bakımından kusursuz diyalar HD plazma ekranda yani yüksek çözünürlü ekranda teker teker beliriyorlardı. Her ayrıntıyı ekranı dolduracak şekilde büyütmek için de bir uzaktan kumandanın tuşuna basmak yeterliydi. Briefingin amacı Mike Martin'e karşılaşması olası bütün kişilerin yüzünü göstermek ve batılı istihbarat kurumlarının bu konuyla ilgili ellerinde bulundurdukları bütün bilgileri iletmekti. Bu bilgiler yalnızca Anglo-Amerikan kaynaklardan elde edilmemişti. 40'ı aşkın devlet elde ettikleri bilgileri merkezi veri tabanlarında topluyordu. İran ya da Suriye gibi haydut devletler ve Somali gibi çökme noktasına gelen ülkeler dışında dünyanın dört bir yanındaki ülkeler aşırı İslamcı görüşe bağlı teröristlerle ilgili bilgileri birbirleriyle paylaşıyorlardı. Rabat'ın kendi vatandaşları olan Faslı teröristlerin bulunmasında paha biçilmez bir önemi vardı. Aden Güney Yemen'den ad ve yüzler bildiriyordu. Riyad'la mahcubiyetini yenerek kendi Suudi liselerinde yer alan yüzleri iletmeye başlamıştı. Martin ekranda beliren yüzleri dikkatle inceliyordu. Bazıları polis karakolunda çekilmiş düz portre fotoğraflardı. Bazıları ise güçlü teleobjektiflerle gizlice sokakta ya da otellerde çekilmiş fotoğraflardı. Yüzler olabilecek her türlü pozisyonda gösteriliyordu. Sakallı ve sakalsız, geleneksel Arap giysileri içerisinde ya da batılı tarzda giyinmiş, uzun ya da kısa saçlı, hatta saçsız olarak. Gördüğü fotoğraflar arasında fanatiklerin devam ettiği çeşitli caminin molla ve imamlarının, yalnızca sıradan birer haber ulağı oldukları sanılan gençlerin, para, taşıma aracı ya da güvenli ev konularında yatırım yaptıkları bilinen kişilerin fotoğrafları vardı. Sonra bir de büyük oyuncuların, uluslararası örgütleri yöneten ve en zirvedeki adlarla doğrudan bağlantıları olan adamların fotoğrafları vardı. İçlerinden bazıları ölmüştü. Bir Afrika bombası yüzünden Afganistan'da ölen örgütün askeri şefi Muhammed Atef bunlardan biriydi. Onun yerine geçen kişi ömür boyu hapse mahkum olmuştu. Ondan sonraki de ölmüştü. Martin şimdiki askeri şef dahil hepsinin fotoğrafını teker teker inceledi. Bütün bu fotoğrafların arasında 5 ay kadar önce Peşaver'de bir balkondan ölüme atlayan Tevfik Elkur'un toparlak yüzünün de fotoğrafı vardı. Bunu büyük bir olasılıkla hali hazırda son derece canlı olan El-Kaide'nin Suudi Arabistan şefi Said Hamid El-Utaybi'nin fotoğrafı izledi. Son olarak da bir kafanın gölgesinden ibaret olan siyah beyaz kimliği belirsiz fotoğraflar geliyordu. Uzak doğudaki turistik bölgelerde gerçekleştirilen son bombalama olaylarından sorumlu olduğu sanılan Güneydoğu Asya'daki El-Kaide şefi de bunlardan biriydi. Hanbali'nin yerine gelmişti ve kimliği henüz bilinmiyordu. Çok tuhaf olmakla birlikte İngiltere'deki El-Kaide şefinin kim olduğu da bilinmiyordu. Yaklaşık 6 ay öncesine kadar kim olduğunu biliyorduk diye açıkladı Gordon Phillips. Sonra tam zamanında ortadan kaybolmayı başardı. Pakistan'a döndü. Gece demeden gündüz demeden peşindeler. ISI onu günün birinde mutlaka yakalayacak. Ve Bagram'a bize gönderecek diye omurdandı Marek Gumiyenli. Kabil'in kuzeyindeki Birleşik Devletler üssünde herkesin önünde sonunda öttüğü çok özel bir bina bulunduğunu herkes biliyordu. Ekranda beliren asık suratlı imama bakarak bununla mutlaka karşılaşacaksındır dedi Stephen Hill. Bu Pakistan'dan gönderilmiş olan gizlice çekilmiş bir fotoğraftı ve şunun da. Bu oldukça asil ve yumuşak görünüşlü yaşlıca bir adamın fotoğrafıydı. Bu fotoğraf da bir limanda gizlice çekilmişti. Arka planda parlak mavi deniz görünüyordu. Bu fotoğraf Dubai'deki Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı özel kuvvet tarafından gönderilmişti. Çalışmalarına ara verip yemek yediler, yeniden çalıştılar, uyudular ve çalışmaya devam ettiler. Phillips ekranı yalnızca Kahya Kadın yemek tepsisiyle içeriye girdiğinde kapatıyordu. Tamian Godfrey ile Necip Kureyşi ya odalarında zaman geçiriyor ya da birlikte yürüyüşe çıkıyorlardı. Sonunda bitti. Yarın uçuyoruz dedi Marek Gumiyeni. Bayan Godfrey ile Afgan psikanalist Martin'le vedalaşmak üzere helikopter pistine geldiler. Mike Kur'an alimi yaşlı kadının oğlu olabilecek kadar gençti. Kendine dikkat et Mike dedi ve sonra kendi kendisine sövdü. Kahretsin ne kadar da aptalım, boğazım düğümleniyor. Tanrı seninle olsun oğlum. Ve hiçbir şey işe yaramazsa da Allah seni korusun diye ekledi Kureyş'i. Jet Ranger'da yalnızca 2 şefe ve Martin'e yer vardı. Diğer 2 ajan arabayla Edsel'e gidecek ve görevlerini oradan sürdüreceklerdi. Helikopter meraklı gözlerden uzak bir noktada iniş yaptıktan sonra üçü birlikte CIA'in grup manşetine doğru koştular. Aniden bastıran İskoç tipisi yüzünden üzerlerinde yağmurluklar vardı ve bu nedenle söz konusu 3 kişiden birinin üzerinde batılı giysiler olmadığını gören olmadı. Grumman'ın mürettebatı daha önce de garip görünüşlü yolculara tanık olmuştu. Bu nedenle operasyon bölümünün başkanının İngiliz konuğunun yanında bir de uzun sakallı bir Afgan'ı Atlantik Okyanusu'ndan geçirmesine tuhaf gözle bakmadı. Washington'a değil Küba'nın güneydoğu sahilinde ıssız bir yarımadaya ineceklerdi. 14 Şubat günü gün ağarırken Guantanamo'ya indiler ve uçak doğruca hangara girdi. Uçağın içeriye girmesiyle hangarın kapılarının kapanması bir oldu. ''Senin ne yazık ki uçakta kalman gerekiyor Mike'' dedi. Marek Gumiyeni, ''Seni karanlık bastırdığında dışarıya çıkaracağız.'' Tropik kuşakta gece çabuk olur ve saat 19 olmadan etrafa zifiri karanlık çökmüştü bile. Aynı saatte 4 CIA ajanı İsmet Han'ın hücresine adım attı. İsmet bir tuhaflık olduğunu sezerek hemen ayağa kalktı. Her zamanki gardiyanlar hücresinin bulunduğu koridordan yarım saat önce ayrılmışlardı. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Dört adam şiddet kullanmamakla birlikte itiraz kabul etmeyeceklerini açıkça belli ediyorlardı. İçlerinden ikisi Afgan'ı yakaladı, birisi üst gövdesini tutup kollarını iki yana bastırırken diğeri onu baldırlarından yakaladı. Kloroform 20 saniye içerisinde etkisini gösterdi. Mahkum çırpınmayı bırakarak gevşedi. Adam tekerlekli bir sedyeye yatırıldı, üzeri bir çarşafla örtüldü ve hücreden dışarıya çıkarıldı. Dışarıda bir nakliye sandığı duruyordu. Hücrenin olduğu blokta tek bir gardiyan bile bulunmuyordu. Hiç kimse bir şey görmedi. Kaçırıldıktan yalnızca birkaç saniye sonra Afgan sandığın içine yatırılmıştı bile. Bir nakliye sandığı için oldukça iyi döşenmişti. Dışarıdan nakliye amacıyla kullanılan sıradan tahta bir sandık görünümündeydi. Dış yüzündeki işaretler bile gerçeğe uygundu. İçeriden ise ses geçirmeyecek biçimde izole edilmişti. Tavanında açılabilen bir kapağın altında bir hava deliği bulunuyordu. Ancak bu kapak sandık havadayken açılacaktı. Zemine iki rahat koltuk sabitlenmişti ve iç mekan mat bir ışıkla aydınlatılmıştı. Baygın durumdaki İsmet Han koltuklardan birisine oturtulmuş ve kemerlerle bu koltuğa bağlanmıştı. Bu sayede kan dolaşımı engellenmeyecekti, oturduğu yerde gevşeyebilecek ancak ayağa kalkamayacaktı. Sandıkla birlikte yolculuk edecek olan 5. CIA ajanı her şeyin yolunda olup olmadığını bir kez daha kontrol etti. Sonra arkadaşlarına başıyla işaret etti ve bunun üzerine sandığın yan kapağı kapatıldı. Sandık bir forklift aracılığıyla dışarıya çıkarıldı ve Hercules'in beklemekte olduğu uçuş pistine götürüldü. Uzak yol tanklarıyla donatılmış özel kuvvete ait bu AC-130 Talon hedefine hiç kuşkusuz kolayca ulaşabilecekti. Nedeni açıklanmayan iniş ve kalkışlara Gitmo'da neredeyse saat başı rastlanmaktadır. Kısaca formüle edilmiş bir kalkış izine kule hiç beklemeden olumlu yanıt verdi ve dev nakliye uçağı havalanarak rotasını Washington eyaletindeki McCord hava üssüne çevirdi. Bir saat sonra Camp Echo'daki hücre binasının önünde camları karartılmış bir araç durdu ve arabadan birkaç adam indi. Boş hücrede adamlardan birisine turuncu renkli mahkum tulumu ve yumuşak terlikler giydirildi. Üzeri örtülüp dışarıya çıkarılmadan önce baygın durumdaki Afgan'ın fotoğrafı çekilmişti ve işte bu polaroid fotoğrafın yardımıyla yerine geçen adamın saç ve sakallarında makasla gerekli düzeltmeler yapıldı. Yere düşen her bir saç tutamı kaldırılarak ortadan yok edildi. İşleri bittikten sonra ajanlar birkaç kısa veda sözcüğünden sonra hücre kapısını arkalarından kilitleyerek oradan ayrıldılar. 20 dakika sonra görevli gardiyanlar binaya geri döndüler. Biraz şaşkın olmakla birlikte neler olup bittiğini merak etmiyorlardı. Ne de olsa bu onları ilgilendirmiyordu. Değerli mahkumlarının o çok alışık oldukları siluetine göz atıp günün ağarmasını beklemeye başladılar. AC-130 McCord'daki havaalanına doğru inişe geçtiğinde günün ilk ışıkları Cascade Sıra Dağları'nın tepelerini aydınlatıyordu. Hava üssünün kumandanına bunun CIA'ya ait bir teslimat olduğu ve Wilderness'daki dağlarda kurulan araştırma ünitesi için son bir sevkiyat yapılacağı söylenmişti. Rütbesine karşın daha fazlasını bilmesine gerek yoktu ve bu nedenle de başka soru sormadı. Belgelerde eksiklik yoktu ve Chinook tipi helikopter havalanmak için hazır bekliyordu. Uçuş sırasında Afgan yeniden kendine gelmişti. Nakliye sandığının tepesindeki hava deliği açıktı ve Hercules'un içindeki hava temizdi. Refakatçisi ona cesaret verici bir ifadeyle gülümseyerek yiyecek ve içecek ikram etmiş, mahkum yalnızca bir kamış yardımıyla biraz soda içmekle yetinmişti. CIA ajanı mahkumun birkaç sözcük İngilizce konuşabildiğini fark ederek şaşırmıştı. Görünüşe göre bunu Guantanamo'da geçirdiği 5 yıl içerisinde öğrenmişti. Afgan uçuş boyunca sadece 2 defa saati sormuş, sonra başını eğebildiği kadar öne eğerek, mırıldanarak dualarını etmiş, bunun dışında da sessiz kalmıştı. Uçağın inmesine az bir süre kala hava kapakçığı yeniden kapatıldı. Hazır bekleyen forklift sürücüsünün Hercules'un arka bölmesinden alarak Chinook'a taşıyacağı bu sandığın sıradan bir nakliye sandığı olmadığı hakkında en ufak bir fikri bile yoktu. Sandığın yüklenmesinden sonra helikopterin yük bölmesinin kapağı kapatıldı. Sandığın içindeki pille elde edilen mat ışık bütün bu süre boyunca yanmaya devam etmişti. Ama ne bu ışığın dışarıdan görülmesi ne de içeriden dışarıya ses taşması olanaksızdı. Zaten mahkum da refakatçisinin daha sonra Marek Gumiyeni'ye aktaracağı gibi bir kedi yavrusu kadar uysaldı. Hiç sorun çıkmadı efendim. Şubat ortası olması göz önünde bulundurulursa hava koşulları bakımından şansları vardı. Dışarısı buz gibi soğuk olmakla birlikte görüş son derece açıktı. Kocaman ikiz pervaneleri olan dev Chinook kulübenin önündeki helikopter pistine indi ve yük bölmesinin kapağını açtı. Ancak nakliye sandığı helikopterin içinde kaldı. İki yolcuyu sandıktan doğruca karın içine indirmek daha kolay olacaktı. Sandığın kapağının açılmasıyla içindeki iki adam soğuktan ürperdi. Guantanamo'daki saldırı timi Hercules'la uçmuş ve daha sonra da Chinook'un ön bölgesinde yolculuk yapmıştı. Şimdi ise son formalitelerin yerine getirilmesini bekliyordu. Kemerleri çözülmeden önce mahkumun el ve ayakları bağlandı. Sonra da ayağı kaldırılarak küçük adımlarla rampadan kara inmesi sağlandı. Kulübenin 10 kişilik personeli ellerinde tabancalarıyla yarım ay biçiminde helikopterin çevresine dizilmişti. Taliban komutanı yanında neredeyse kapılardan sığamayacak kadar iri yarı bir muhafızla pistten kulübeye ve burada kalacağı bölmeye götürüldü. Kapı dondurucu soğuğu dışarıda bırakarak kapandı ve adamın titremesi kesildi. Geniş hücrenin içinde nihayet kelepçeler açıldı ve çevresini saran 6 gardiyan geri geri hücreden dışarıya çıktı. Çevresine bakındı. Eskisine göre daha iyi bir hücreydi. Ama yine de bir hücreydi. Mahkeme salonunu düşündü. Albay Afganistan'a geri dönmekten söz etmişti. Yine yalan söylemişlerdi. İkinci bir Hercules inişe hazırlandığı sırada sabah güneşi Küba topraklarını kavurmaya başlamıştı bile. Bu uçak da uzun yol donanımlıydı ama Talon'dan farklı olarak ne tepeden tırnağa silah doluydu ne de özel kuvvete aitti. Bu uçak USAF'ın nakliye bölümüne aitti ve tek bir yolcuyu dünyanın diğer ucuna götürmekle görevlendirilmişti. Hücrenin kapısı açıldı. ''Mahkum Han, ayağa kalk, yüzünü duvara dön, hazır ola geç.'' Beline bir kayış bağlandı, kayışa bağlı zincirler ayak bileklerinden geçirildikten sonra karnının önündeki kelepçeli ellerine bağlandı. Bu pozisyonda yalnızca küçücük adımlarla ilerleyebilmesi mümkün olacaktı. Hücre binasının kapısına kadar olan yol fazla uzun değildi ve mahkuma 6 silahlı gardiyan eşlik ediyordu. Yüksek güvenlikli nakliye aracına arkadan bir basamakla giriliyordu. Sürücü kabiniyle arka bölme arasında demir örgü bir çerçeve vardı ve aracın camları karartılmıştı. Mahkuma uçuş pistine doğru yürümesi buyrulduğunda gözleri güneş ışığından kamaştı. Şaşkın bir halde birbirine karışmış saçların çepeçevre sardığı başını salladı. Gözleri parlak ışığa alışınca çevresine bakındı ve pistte bekleyen Hercules ile kendisine dik dik bakan bir grup Amerikalı subay gördü. İçlerinden birisi öne doğru çıkarak el işaretiyle yaklaşmasını istedi. Uysal bir biçimde sıcaktan kavrulan asfaltta ilerledi. Ağır zincirlere rağmen çevresinde silahlı 6 asker bulunuyordu. Başını geriye çevirerek son 5 yılını geçirmiş olduğu yere baktı. Sonra ayaklarını sürüyerek rampadan uçağa tırmandı. Kulenin denetleme bölmesinin bulunduğu katın altındaki katta iki adam pencerede durmuş onu izliyordu. ''İşte adamımız gidiyor.'' dedi Marek Gumiyenli. ''Eğer gerçek kimliğini ortaya çıkarmayı başarırlarsa Tanrı yardımcısı olsun.'' dedi Steve Hill.
Ayrım sonu.